Ayrım 21.
Kitty, Heathcliff'i selamlamak için ayaklarının ucunda yükselerek, "Demek siz benim eniştem oluyorsunuz ha?" dedi. "Baştan bana çıkıştığınız halde sizden hoşlanmıştım. Niçin Linton'la birlikte Garinge'e gelmiyorsunuz? Bunca yıl yakın komşu olduğumuz halde bizi hiç görmeyişiniz doğrusu çok garip. Peki niçin gelmediniz?" Heathcliff, sen doğmadan önce bir iki kere oraya geldim dedi. Dur, hay Allah müstahakını versin. Fazla öpücüğün varsa onları Linton'a sakla. Bana vermekle onları boşuna harcamış olursun. Kız bu defa da bana koştu, boynuma sarılı şapur şupur beni öpmeye başladı. Ah yaramaz Ellen, insafsız Ellen diye söylendi. Bir de beni içeri girmekten alıkoymaya çalışıyordun ha. İleride her sabah buraya kadar yürüyeceğim. Buraya gelebilir miyim enişte? Ara sıra babamı da getirebilir miyim? Bizi görmek sizi sevindirmez mi? Enişte bu iki muhtemel ziyaretçiyi istemediği anlaşılmasın diye suratını asmamaya çalışarak elbette dedi. Ama dur bak diyerek küçük hanımdan yana döndü. Aklıma gelmişken söylemem daha doğru olacak. Bay Linton bana garezdir. Vaktiyle aramızda Hristiyanlara yakışmayacak derecede şiddetli bir kavga oldu. Bundan dolayı sen ona buraya geldiğini söylersen bir daha gelmeni kesin olarak yasak eder. Halanın oğlunu görmek istemiyorsan buraya geldiğini ağzından kaçırabilirsin. Yok istiyorsan buraya geldiğini kimseye söylememelisin. Catherine'in neşesi adam akıllı kaçmıştı. Niçin kavga ettiniz diye sordu. Heathcliff beni çok fakir bulduğu için kız kardeşiyle evlenmemi istemiyordu dedi. Onunla evlenince de çok üzüldü. Gururu da zedelenmişti. Bunu hiçbir zaman unutamaz elbette. Küçük hanım ama bu yanlış dedi. Bir gün bunu kendisine de söyleyeceğim. Linton'la benim sizin kavganızla ilişiğimiz yok. Öyleyse ben buraya gelmem. O gel önce gelsin. Linton, orası benim için çok uzak diye mırıldandı. 6 kilometre yol yürümek beni öldürür. Yok sen buraya gel Bayan Catherine. Her sabah değil, arada bir. Yani haftada 1-2 kere gelsen olur. Babası yüzünde acı bir küçümseyişle oğlundan yana baktı. Korkarım ki bütün emeklerim boşa gidecek Nelly dedi. Bu hanım evladının deyişiyle Bayan Catherine onun gerçek değerini anlayacak, bir tekme vuracak. Harriet'in olsaydı, biliyor musun, bütün o aşağılığına rağmen bazen günde 20 kere Harriet'ına gıpta ediyorum. Bu çocuk başkası olsaydı severdim. Harriet'in içinde kızın onu sevmesi tehlikesi yok bence. Ama benim miskin kendini toparlayıp harekete geçmezse ben onun yerine Harriet'ini öne sürerim. Bizim hesabımıza göre oğlan 18'ini zor bulacak ama gebersin şu ruhsuz herif. Ayaklarını kurulamaya öyle dalmış ki kıza bakmıyor bile. Linton, çocuk efendim baba diye cevap verdi. Buralarda dayının kızına göstermek isteyeceğim bir şeyler yok mu? Bir tavşan ya da bir sansar yuvası filan. Pabuçlarını değiştirmeden onu bahçeye çıkar, ahıra götür de atını göster. Linton gene kıpırdamak istemediğini belirtecek şekilde Cathy'ye ''Burada kalmayı tercih etmez miydiniz?'' diye sordu. Cathy ise yerinden kalkmaya pek hevesli bir halde meraklı meraklı kapıya bakarak ''Bilmem ki'' dedi. Linton yerinden kalkmadı. Biraz daha büzülerek ocağa yaklaştı. Heathcliff kalktı, mutfağa gitti, oradan da avluya çıktı. Harriet'ına seslendi. Harriet'ın cevap verdi. Biraz sonra ikisi birlikte içeri girdiler. Saçlarının ıslaklığından, yanaklarının parıldamasından oğlanın yıkanmakta olduğu anlaşılıyordu. Cathy hizmetçi kadının sözlerini hatırlayarak, ''Bari size sorayım enişte'' dedi. ''Bu benim akrabam olmuyor değil mi?'' ''Akraban, annenin yeğeni, ondan hoşlanmadın mı?'' Catherine tuhaflaşmıştı. Saygısız küçük yaratık parmakların üstünde yükselmiş, Heathcliff'in kulağına bir şey fısıldamıştı. Heathcliff güldü, Harriet'ın ise surata asıldı. Küçümsenmeye karşı çok alıngan olduğu belliydi. Aşağılık durumunun da farkında olduğu muhakkaktı. Yalnız efendisi ya da velisi bağırarak ona her şeyi unutturdu. ''Sen gözlemiz olacaksın Harriet'ın. Kız senin için diyor ki, neydi o? Neyse pek hoşuna gidecek bir şeydi. Haydi bakalım al kızı da çiftliği gezdir. Kibar bir efendi gibi davranmayı da sakın unutma. Kötü kelimeler kullanma. Küçük hanım sana bakmayınca gözlerini ona dikme. O sana bakarken de yüzünü saklamaya kalkışma. Konuşurken kelimelerini tane tane söyle. Ellerini de ceplerine sokma. Haydi yallah kızı elinden geldiği kadar güzel eğlendir.'' Gençler pencerenin önünden geçerlerken onları seyretti. Harriet'ın Earnshaw başını kızdan öteye çevirmişti. Bir yabancı, daha doğrusu bir ressam ilgisiyle çevresini inceliyor gibi bir hali vardı. Catherine ise ona sinsi sinsi pek hayranlık ifade etmeyen bir tavırla baktı. Sonra çevresindeki şeylerden kendisine eğlence çıkarmaya koyuldu. Neşeli neşeli giderken aradaki sessizliği bozmak için de bir şarkı mırıldanıyordu. Heathcliff, ben oğlanın dilini bağladım dedi. Gezinti süresince ağzından bir tek hece bile çıkmaz. Nelly, sen bu yaştayken benim nasıl olduğumu hatırlarsın. Yo, ondan biraz daha küçüklük halimi hatırlarsın. Ben hiç bu kadar salak mıydım? Joseph'in dediği gibi dilimi yutmuş muydum? Daha da beterdiniz dedim. Çünkü bir de somurtkanlığınız vardı. Heathcliff düşüncelerini yüksek sesle açığa vurdu. Ondan memnunum dedi. Beklediklerimin hepsi oldu. Doğuştan budala olsaydı bunun yarısı kadar sevinemezdim. Ama o hiç de budala değil. Onun duygularını da çok iyi anlıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de aynı şeyleri duymuştum. Mesela şu anda onun neler duyduğunu çok iyi biliyorum. Ama bunlar ileride çekeceklerinin daha başlangıcı. Kabalık, cehalet çamurundan hiçbir zaman kurtulamayacak. Ben onun babası olacak, o alçağın beni düşürdüğü halin çok daha beterine, daha aşağısına düşüreceğim. Çünkü o hayvan gibi oluşundan da gurur duyuyor. Ona hayvanlık dışında kalan her şeyi budalalık, zayıflık diye hor görmeyi öğrettim. Oğlunu bu haliyle görseydi Hindley'in koltukları kabarmaz mıydı? Tıpkı kendi oğluma baktıkça benim koltuklarımın kabarması gibi. Yalnız arada bir fark var. Biri kaldırım taşı yerine konulan altın külçesi, öbürü ise gümüş yerine geçsin diye cilalanıp parlatılmış teneke. Benimkinin değerli bir yanı yok ama ben o zavallıyı elimden geldiği kadar hale yola koyacağım. Onun oğlunda ise en üstün meziyetler vardı. Şimdi hepsi yok oldu. Hatta daha da beter hale getirildi. Benim üzülecek bir şeyim yok ama o olsa herkesten çok üzülürdü. İşin en güzel yanı da Harriton'un bana inanılmayacak derecede düşkün olması. Bu konuda Hindley'i alt ettiğimi kabul edersin. Gebermiş olan o alçak mezarından kalkıp oğluna yaptığım kötülükler için bana çatmaya kalksa, adı geçen evladın yeryüzündeki tek gerçek dostuna dil uzattı diye babasını yeniden mezara sokmaya çalışmasını seyretmek zevkini tadardım. Heathcliff bu düşünce üzerine hain hain güldü. Onun benden karşılık beklemediğini anladığım için ağzımı açmadım. Bu sırada neler konuştuğumuzu duyamayacak kadar bizden uzakta oturan genç dostumuzda da tedirgin olduğunu gösteren belirtiler görülmeye başlamıştı. Kim bilir, belki de birazcık yorulmak tasası uğruna Catherine'in yanında bulunmak zevkinden yoksun kaldığına pişmandı. Babası da onun tasalı tasalı pencereye baktığını, sonra da elini kararsızca kasketine götürdüğünü fark etmişti. Yapmacık bir coşkunlukla ''Hadi fırla koca tembel'' dedi. ''Koş onların peşlerinden. Tam köşede arı kovanlarının yanındalar.'' Linton bütün gücünü toparlayıp ocağın başından ayrıldı. Pencere açıktı. O dışarı çıkarken ben Cathy'nin yabani arkadaşına kapı üstündeki yazının ne olduğunu sorduğunu duydum. Harriton başını yukarı kaldırıp şaşkın şaşkın baktı. Sonra tam bir soytarı gibi başını kaşıdı. Ne bileyim, Allah'ın belası bir yazı işte. Ben okuyamıyorum. Okuyamıyor musun? Ama ben okurum. İngilizce yazılmış. Ben asıl bu yazının niçin yazıldığını öğrenmek istiyorum. Linton kıkır kıkır bir güldü. Bu belki de ömründe duyduğu ilk neşe belirtisiydi. Dayısının kızına dönerek, onun okuması yazması da yoktur dedi. Yeryüzünde böyle bir ahmağın bulunabileceği hiç aklına gelir miydi? Cathy ciddi ciddi, acaba olabileceği kadar olmuş mu yoksa biraz bön mü diye sordu. Yani kafadan sakat mı? Ona iki soru sordum, ikisinde de öyle aptal aptal yüzüme baktı. Galiba ne dediğimi bile anlamadı. Ben de onu anlamıyorum ya. Linton gene güldü. O sırada pek de anlayışı kıtmış gibi görünmeyen Harriton'a alaylı alaylı baktı. Ortada tembellikten başka bir kusur yok, öyle değil mi Harriton Earnshaw dedi. Dayımın kızı seni budala sanıyor. İşte bu da senin deyiminle kitap okumayı hor görmenin sonucu. Onun kaba Yorkshire arzını fark ettin mi Catherine? Harriton her günkü arkadaşına hemen karşılık vermeye pek hevesli görünerek homurdandı. Okumak dediğin ne halta yarar ki? Tartışmayı daha da uzatacaktı ama iki küçük kahkahalarla gülmeye başladılar. Bizim hoppa küçük hanım onun tuhaf konuşmalarını bir eğlence haline getirebileceğini keşfedince pek keyiflenmişti. Linton gene kıkır kıkır bir güldü. Senin kullandığın halt kelimesi ne işe yarar? Babam sana kötü kelimeleri ağzına almamanı söylemişti. Sen ise onlarsız ağzını açamıyorsun. Şimdi kibar bir bey gibi davranmaya çalış bakalım. Hadi. Öfkeden içi kaynayan kaba oğlan, Oğlandan çok kıza benzemeseydin şimdi seni yere serardım. Ulan canlı cenaze diye söylendi. Yüzü hem öfkeden hem de utançtan kıpkırmızı kesilmiş bir halde çıkıp gitti. Hakarete uğradığını da biliyordu ama buna nasıl karşılık vereceğini kestiremiyordu. Benim gibi Heathcliff'te konuşmaları duymuştu. Harriton'un gittiğini görünce gülümsedi ama hemen arkasından kapı önünde gevezelik etmekte olan düşüncesiz çifte de öfkeli öfkeli bir baktı. Harriton'un kusurlarından, beceriksizliklerinden söz ederken dirili veren oğlan olup bitenleri anlatmaya koyulmuştu. Kızla bu şekilde konuşmanın kötü bir şey olduğunu düşünemeden şımarıkça onun haksız sözlerini zevkle dinliyordu. Linton'a acıyacak yerde ondan soğumaya başlamıştım. Babasına da onu adam yerine koymadığı için hak veriyordum. Cathy'yi daha önce oradan ayıramadığım için ikindiye kadar kaldık. Neyse ki bey odasından hiç çıkmamış, bizim uzayan yokluğumuzun farkına varmamıştı. Eve gelirken kıza geride bıraktığımız insanların karakterleri hakkında bilgi vermek için epey uğraştım ama o bir kere benim bu insanlara garez olduğumu aklına koymuştu. Ah sen de babamdan yana çıkıyorsun Alan diye bağırdı. Taraf tuttuğunu biliyorum. Öyle olmasa bunca yıl Linton'un çok uzaklarda yaşadığını söyleyip beni kandırmaya çalışmazdın. Gerçekten çok kızdım ama o kadar da memnunum ki kızgınlığımı gösteremiyorum. Yalnız enişteme dilini uzatmayacaksın. Unutma o benim eniştemdir. Onunla kavga ettiği için de babama çıkışacağım. Ben ona hatasını anlatmaya çalışmaktan vazgeçinceye kadar durup dinlenmeden bu biçim konuştu. Uğultulu tepelere gittiğini o gece anlatamadı. Çünkü babasını göremedi. Ertesi gün ise her şey açıklandı. Bu benim için çok kötü olmuştu ama gene de üzgün değildim. Çünkü kızı çekip çevirmeyi, tehlikelere haber vermeyi babasının benden daha iyi yapabileceğini düşünüyordum. Gel gelelim Bay Linton kızına uğultulu tepelere gitmemesi, oradakilerle ilişki kurmaması için pek sudan sebepler ileri sürmüş, pek ürkek davranmıştı. Catherine ise kendisine konulan yasaklar için daima sağlam sebepler ileri sürülmesini isterdi. Sabah selamlaşmasından sonra Catherine, ''Baba!'' diye bağırdı. ''Dün sabah kırlarda gezerken kime rastladın bil bakalım. Ah baba, buna sen sebep oldun. Yaptığın işin doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Ben şeyi gördüm. Ama dinle, ben sizin sırrınızı, Alan'ın yalanını nasıl öğrendiğimi anlatayım. Alan da sizden yanaydı. Ben boyuna uğradığım umut kırıklıklarına rağmen gene de Linton'un geleceğini umarken o bana sözde acır gibi davranırdı.'' Yaptığı gezintiyle sonra olanları açıkça anlattı. Bey de ara sıra bana öfkeli öfkeli bakmakla birlikte o hikayesini bitirinceye kadar ağzını açmadı. Sonra kızını yanına çekti. Linton'un yakında oturduğunu, ondan niçin gizlediğini öğrenip öğrenmediğini sordu. Kız bunu kendisinin zararsız bir zevkten alıkonması olarak mı görüyordu yoksa? Catherine, sen Bay Heathcliff'ten nefret ettiğin için yaptın bunu dedi. Öyleyse kendi duygularıma seninkilerden çok önem verdiğime inanıyorsun öyle mi Cathy? Hayır, Bay Heathcliff'ten nefret ettiğim için değil. O benden nefret ettiği için seni oraya yollamak istemiyorum. O öyle şeytan ruhlu bir adamdır ki nefret ettiği kimselere kötülük yapmaktan eline en küçük bir fırsat geçince onları mahvetmekten zevk alır. Onunla karşılaşmadan Linton'la dostluk kuramayacağını biliyordum. Benim yüzümden Heathcliff'in senden de nefret edeceği belliydi. İşte başka bir şey için değil, sırf senin iyiliğin için Linton'u bir daha görmeyesin diye tedbir aldım. Bunları sen büyüdüğün zaman bir bir anlatacaktım. Şimdi de bunu yapmakta geciktiğim için üzgünüm. Catherine babasının sözlerine aklı yatmamış gibi, ''Fakat Bay Heathcliff çok kibar davrandı baba.'' dedi. ''Birbirimizi görmemize de ses çıkarmadı. Evine istediğim zaman gidebileceğimi, yalnız ikiniz kavgalı olduğunuz için bundan size bahsetmemem gerektiğini söyledi. Kendisinin Isabel halamla evlenmesini bir türlü bağışlamamışsın. Bağışlamayacakmışsın da besbelli. Bence kabahatli olan sensin. O hiç olmazsa bizim, yani Linton'la benim arkadaş olmamızı istiyor. Sen istemiyorsun.'' Bey, kızının eniştesi hakkında söylenenlere pek inanmadığını fark edince, onun Isabel'e yaptıklarını, Uğultulu Tepeleri nasıl ele geçirdiğini kısaca anlattı. Bu konu üzerinde uzun uzadıya konuşmaya da tahammülü yoktu. Bundan pek seyrek söz ettiği halde, eski düşmanına karşı duyduğu nefret, tiksinti, karısının öldüğü günden bu yana hiç azalmamıştı. O olmasaydı karım belki daha yaşayacaktı düşüncesi kafasından silinmiyordu. Onun gözünde Heathcliff bir katildi. Keti'ye gelince arada bir düşüncesizlik ya da kızgınlık yüzünden işlediği küçük kabahatler, söz dinlememeler, eziyetler, insafsızlıklar dışında kötülük nedir bilmezdi. Bu yüzden de yıllar yılı kin besleyebilen, vicdanında sızı duymadan çizdiği ölç planını adım adım izleyebilen bir ruhun korkunçluğu karşısında şaşırmış kalmıştı. İnsan yaratılışının o güne kadar hiç bilmediği, aklına getirmediği bu yeni yönü onu öylesine etkisi altına bırakmış, öylesine şaşırtmıştı ki Bay Edgar bu konu üzerinde daha fazla durmanın doğru olmayacağına inanmıştı. Sadece şu sözleri ekledi. İşte yavrum, onun evinden, ailesinden uzak durmanı niçin istediğimi artık biliyorsun. Şimdi eski işlerine, eğlencelerine dön, onları da bir daha aklına getirme. Catherine babasını öptükten sonra her zamanki gibi birkaç saat sakin sakin derslerine çalıştı. Daha sonra da babasıyla çiftliği dolaştı. Böylece o gün de eski günler gibi geçti. Yalnız akşam kız odasına çekilip de ben de onun soyunmasına yardım etmek için yanına gittiğim zaman onun yatağın yanında diz çökmüş ağlar buldum. ''Aa şu budalaya bak!'' diye bağırdım. ''Gerçekten kederlenmenin ne olduğunu bilseydin, bir küçük itiraz yüzünden böylesine gözyaşı dökmeye utanırdın. Sen kederin ne olduğunu bilmiyorsun Catherine. Bir an için babanın da benim de öldüğümü, dünyada yapayalnız kaldığını düşün. O zaman ne yapacaksın? Şimdiki durumla o felaketi karşılaştır. Yenilerini arayacak yerde eskiden beri sahip olduğun dostların için Tanrı'ya şükret.'' ''Ben kendim için ağlamıyorum ki Alan. Ona üzülüyorum. Yarın beni göreceğini sanıyor. Beni bekleyecek, bekleyecek, ben de gidemeyeceğim.'' ''Saçmalama.'' dedim. ''Senin onu düşündüğün kadar onun da seni düşündüğünü mü sanıyorsun? Hem Harriton'la arkadaşlık edemez mi? Ömründe iki kere, o da bir iki saat için gördüğü bir akrabasından uzak kaldığını üzülen bir kimse, 100 kişi arasından ancak bir iki tane çıkar. Linton durumu anlayacak, seni daha fazla düşünmek zahmetine katlanmayacaktır.'' Catherine ayağa kalkarak, ''Ona bir mektup yazıp niçin gidemediğimi bildiremez miyim?'' diye sordu. ''Kendisine söz verdim, şu kitapları da gönderemez miyim? Onun kitapları benimkiler kadar güzel değil. Hem ona benim okuduklarımın ne kadar güzel, ilgi çekici olduklarını anlatınca bu kitapları okumaya da pek heveslenmişti. Gönderemez miyim Alan?'' Ben kararlı bir halde ''Hayır, olmaz, olmaz.'' dedim. ''Sonra o da sana yazar, böylece işin sonu bir türlü gelmez. Hayır Catherine, arkadaşlığınız tamamen kesilmeli. Baban öyle istiyor. Ben de bu isteğin yerine gelmesine dikkat edeceğim.'' Yalvaran bir sesle ''Ama bir küçük mektuptan ne çıkar?'' diye söylendi. ''Sus!'' diye sözünü kestim. ''Gene küçük mektuplardan başlamayalım. Hadi gir yatağına.'' Bana ters ters baktı. Hem öylesine ters baktı ki ben de önce onu iyi geceler dilemek için öpmedim. Canım sıkılmış bir halde üstünü örttüm, kapısını kapayıp dışarı çıktım. Sonra yarı yolda pişman olup yavaşça geri döndüm. Bir de ne göreyim? Küçük hanım masanın başına oturmuş, önünde boş bir kağıt, elinde bir kalem. Beni görünce hemen kalemi saklamaya davrandı. ''Mektubu yazsam bile gönderecek kimse bulamazsın.'' dedim. ''İşte zaten lambayı da söndürüyorum.'' Alevin üzerine lambanın şişesini geçirerek ışığı söndürmeye çalışırken elime bir tokat yedim. ''Aksi kadın!'' diye de azar işittim. Onu gene yalnız bıraktım. O da her zamankinden daha öfkeli bir tavırla kapısını sürgüledi. Mektup tamamlanmış, kasabadan gelen bir sütçünün eliyle gideceği yere ulaştırılmıştı ama ben bunu aradan bir hayli zaman geçtikten sonra öğrenebildim. Haftalar geçmiş, Keti de eski haline dönmüştü. Ancak tek başına bir köşeye çekilmekten şaşılacak derecede fazla hoşlanmaya başlamıştı. Kitap okurken yanına gidersem birdenbire irkiliyor, kitabın üzerine iyicene eğiliyor, besbelli ne okuduğunu bana göstermek istemiyordu. Ben kitabın yaprakları arasından ucu görünen kağıtları fark etmiştim. Kız ayrıca sabahları da erkenden aşağıya inip mutfakta sanki bir şeyin gelmesini bekliyormuş gibi gezinmeye de adet edinmişti. Kütüphanedeki çekmeli dolabın bir gözü de onundu. Bu çekmecenin önünde saatlerce kalıyor, anahtarını da üzerinden almaya dikkat ediyordu. Bir gün çekmecesini karıştırırken gözüme çarptı. Eskiden orada duran oyuncakların, incik boncukların yerine katlanmış kağıtlar almıştı. Hem meraklanmış hem de şüphelenmiştim. Onun için bir akşam baba kız yukarı çıktıktan sonra Catherine'in gizli hazinelerine bir göz atmayı kararlaştırdım. Anahtarlarımın arasından çekmecenin kilidine uyanını arayıp buldum. Çekmeceyi açtıktan sonra içindekilerin hepsini önlüğüme boşalttım. Boş zamanlarımda rahatça gözden geçirebilmek için kendi odama götürdüm. Gerçi öteden beri şüpheleniyordum ama bunların bir yığın mektup olduklarını görünce şaşırdım. Kızın hemen her gün yazdığı mektuplara Linton Heathcliff'in gönderdiği karşılıklardı. İlk mektuplar çekingen bir ifadeyle yazılmışlardı. Kısacıktılar ama gitgide uzun aşk mektupları haline geliyordu. Yazarının yaşına göre saçma sapan, beceriksizce yazılmış şeylerdi. Yalnız mektupların orasında burasında öyle cümleler vardı ki bunların böyle işlerde daha tecrübeli başka bir kaynaktan alındığı belliydi. Mektuplardan bazılarının bir ateşlilik, yavanlık karışımı halinde oluşu özellikle dikkatimi çekti. Güçlü bir duyguyla başlıyor, bir okul çocuğunun hayalinde yaşattığı sevgiliye yazabileceği bir sürü yapmacık sözlerle sona eriyordu. Bu mektuplar Kathy'yi tatmin ediyor muydu bilmiyorum ama bence metelik etmezlerdi. Gerekli gördüğüm kadarını gözden geçirdikten sonra hepsini bir mendille bağlayıp bir kenara kaldırdım. Boş çekmeceyi de kapayıp kilitledim. Bizim küçük hanım adeti olduğu üzere sabahleyin erkenden aşağıya indi. Mutfağa gitti. Onun kapıya gittiğini, sonra bir küçük çocuğun geldiğini gördüm. Bizim süt işlerine bakan kız bu çocuğun güğümünü doldururken Catherine oğlanın cebine bir şey sokuşturdu. Oradan bir şey çıkardı. Bahçeden dolaşıp küçük haberciyi beklemeye başladım. Çocuk emaneti korumak için kahramanca savaştı. İkimiz boğuşurken sütleri döküldü ama ben aşk mektubunu ele geçirmeyi başardım. Oğlana da hemen eve gitmezse sonunun kötü olacağı tehditini savurduktan sonra duvarın altında durup Kathy'nin ateşli satırlarını gözden geçirmeye başladım. Onun mektubu halasının oğlununkinden daha sade, daha güzeldi. Çok sevimli, aynı zamanda çok saçma bir mektuptu. Başımı sallayarak dalgın dalgın eve döndüm. Hava yağışlı olduğu için Kathy bahçede aylak aylak dolaşarak oyalanmayacaktı. Onun için sabah derslerini bitirir bitirmez çekmecesiyle oyalanmak istedi. Babası masa başında kitap okuyordu. Ben de mahsustan perdelerden birinin püsküllerini diker gibi yapıyordum ama bir gözümde kızdaydı. Yuvasını cıvıl cıvıl yavrularla dolu bırakıp da bomboş bulan bir ana kuşun acı feryatları bu kızın bir ağ deyişi kadar çaresizlik ifade edemezdi. Son zamanlardaki mutlu görünüşü de bir anda kayboluvermişti. Bay Linton başını kaldırdı. ''Ne oldu yavrum, bir yerini mi incittin?'' diye sordu. Babasının sesiyle duruşundan defineyi bulanın o olmadığını Kathy açıkça anlamıştı. ''Hayır baba'' diye boğuk bir sesle mırıldandı. Alan, yukarı gelsene, kendimi iyi hissetmiyorum. Çağrısına uyarak onun peşinden dışarı çıktım. Odasında yalnız kalınca Kathy yere diz çöktü. Ah Alan, onları sen aldın diye söze başladı. Ne olur ver onları bana. Babama da sakın söyleme. Ona söylemedin değil mi? Evet, çok yaramazlık ettim ama bir daha yapmam. Çok ciddi bir tavırla ayağa kalkmasını söyledim. ''Maşallah Catherine'' diye bağırdım. ''Sen işi epey ilerletmişsin. Bari birazcık utansan. Boş vakitlerinde bu bir yanı süprüntüyle uğraşıyorsun demek. Her biri basılmaya değecek kadar güzel doğrusu. Peki ben bunları önüne serdiğim zaman baban ne diyecek? Tahmin edebiliyor musun? Henüz ona göstermedim ama senin gülünç sırlarını saklayacağımı düşünmen de boş. Aman ne ayıp. Böyle saçma şeyleri yazmaya da sen başlamışsındır.''